Ayrım 31. Asıl Gerçek. David Baldacci. Sayfa 450. Bir Pentagon kaynağı bu ABD ordusunun gelecek 10 yıllar boyunca dünyanın bir numaralı savaş gücü pozisyonunu korumasını garanti edecektir demişti. Parlamento hızlıca bunlar için ödeme yapılmasını onaylamış, başkan da bir o kadar hızlı şekilde kararı imzalamıştı. Bazı gazetelerde söylemek üzere olacağı şeyleri söyleme yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemeyen bir kaynaktan aldığı bilgilere göre Ares şirketi ile yapılan sözleşmelerin 8 yıllık bir dönem için yapıldığını ve sözleşme bedellerini toplamda halkın verdiği vergilerin yaklaşık olarak 1 trilyon dolarına denk geldiğini yazmıştı. Bu harcama sosyal sigortaların yıllık ödemelerini dahi çok geride bırakarak ABD askeri bütçesini yıllık olarak 800 milyar dolara çıkaracaktı. Ve böylece bütçedeki en büyük masraf haline gelecekti. Ancak bu parlamentonun zeki üyeleri tarafından desteklenen ve onlar kadar zeki olan bazı bürokratlar teknik olarak resmi bütçede bulunmayan ilave ödeme üzerinden geçirilen ek savunma fonunu alabildiği için devasa büyüklükteki bütçe açığını ve ulusal borcu teknik olarak arttırmayacaktı. Ve de Washington'da önemli olan şey işlerin teknik anlamda işlemesiydi. Adının açıklanmasını istemeyen politika dünyasından bir kaynak, politikanın içinde kalma arzusunu göstererek böylece gelecek nesiller hakikatlerle ilgilenebilecek demişti. Savaş hazırlığında olan ve Rusya'ya yumuşak davranmakla suçlandıktan sonra düşen yeniden seçilme ihtimalini henüz yükseltemeyen başkan, Beyaz Saray'da düzenlenen heybetli bir protokolde savunma ödeneğini imzaladıktan sonra basın toplantısı düzenledi ve çok açık bir şekilde "Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına zarar vermek isteyen kişiler kendimizi son hadde kadar savunmamız için gerekli her türlü şeyi yapmaya hazırlıklı olduğumuzu görecekler. Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni kutsasın" dedi. Başkan aniden yapılacak anketlerde çıkacak seçim oranını %11 arttırmıştı. Seçmen kazanmak için savaş tehdidinde bulunmak kadar iyi bir yöntem yoktu. Ares şirketi özenle hazırlanan ve aylarca üzerinde çalışılan yeni bir reklam kampanyası yayınladı. Kampanyada yeni sözleşmeden ya da alınacak dolarlardan bahsedilmiyordu. Reklamı üreten New York'un en iyi reklam ajansı bunların ifade edilmesinin hoş olmayacağına karar vermişti. Reklamdaki ses sadece "Amerika Birleşik Devletleri ve Ares şirketi birlikte yenilmeziz" diyordu. Bu sözler çok önemli bir şeyi ifade ediyordu ve altta yatan mesaj da çok açıktı. Ares kendisini dünyanın ayakta kalan tek süper gücü ile eşit konuma getirmişti. Bu sade sözlerin ardından klasik bir şekilde uçan uçakların, ilerleyen tankların, yüzen gemilerin ve yürüyen askeri birliklerin görüntülerinden oluşan siyah beyaz video verilmişti. Videodaki tüm sesler çok popüler bir şarkının tonuna uydurulmuştu. Reklamın duygusal etkilerini ölçmek için önceden ayarlanan bazı gruplardaki insanların koltuklarından ağlayarak kalktığı söyleniyordu. Reklam camiasında 50 milyon değerindeki bu reklamın Nicholas Creel'in yaptığı en iyi harcama olduğu söyleniyordu. Her şey Creel ve Pender'in planladığına tamamen uygun bir şekilde gelişiyordu. İşleri çok daha iyi bir hale getirecek olan beklenmedik bir gelişme haricinde her şey yolundaydı. Bir Rus general Moğolistan saatine göre gece yarısı vakitlerinde bir dizi karmaşık emir almış ve bu emirlere bakarak Çin'e yoklama amaçlı bir saldırı düzenlenmesi için yetki vermişti. Daha önce savaş görmemiş olan ve Çinlilerle ilgili her şeyden nefret eden hırslı komutan, aniden söylenen saldırıyı komuta zincirinden açıklama isteme zahmetine dahi girmeyerek başlatmıştı. MiG'ler aldıkları yetkiyle birlikte Çin hava sahasına girerken, topçu birlikleri de önceden belirlenen hedefleri vurarak sesini duyurmuştu. MiG'ler aniden Çin savaş uçaklarıyla karşılaşmıştı. Çinlilerin savaş uçaklarını Rusya'dan aldıkları lisans kapsamında MiG uçak ailesine bakarak üretmiş olması ise ironikti. Aslında her iki tarafın pilotları da aynı uçaklarla uçuyordu. Bu saldırının devamında gelen it dalaşları da bu eşitlikle tutarlı olarak berabere sonuçlanmış, her iki tarafta birer uçağını yitirmişti. Rusların suratlarına çaktığı yumruktan dolayı birazcık sinirlenen Çinliler hemen karşı saldırıya geçti. İki tarafın ordusu da sonraki 6 saat boyunca ellerinde bulunan her şeyi birbirlerine boşaltmıştı. Çatışma bitince düşen uçakla dahil yoklama kırsaldaki bir Çin kasabasının toz haline gelmesi ve 2000 sivilin öldürülmesiyle sonuçlanmıştı. 10 tank, 20 zırhlı personel taşıyıcı ya da kısa adıyla ZPT, 40 top makinesi de saf dışı bırakılmıştı. Ayrıca yağmur gibi yağan 1 milyon çeşitli Rus mermisinin birçoğu hedefi bulmamış olsa da 900 Çin askerini öldürmüştü. Rus tarafında ise ne yazık ki 600 sivil iki ordunun ateş arasında kalıp canından olmuştu. Ölenlerin çoğu ateşlenen ağır toplar evlerini vurduğunda yatağındaydı. Bu beklenmedik katliamın yanı sıra 8 tank havaya uçurulmuş, 6 helikopter düşürülmüş, 12 ZPT vurulmuş, 412 asker öldürülmüş ve bir roket saldırısı sonucu yanan içi dolu yakıt tankları yanında bulunan büyük miktardaki topçu mühimmatını havaya uçurmuştu. Aldığı emirlere dayanarak çatışmayı başlatan Rus komutanın bu büyük yangında hayatından olduğu ise ilginç bir not olarak kayıtlara düşülmüştü. İşi ilginç kılan şey ise daha sonraki incelemelerde komutana aslında sadece karşı tarafın saldırması durumunda bu tür bir saldırıyı başlatması talimatının verilmiş olduğunun anlaşılmasıydı. Anlaşılan her şey gerçekten de ayrıntılarda yatıyordu. Nefes nefese kalan ve psikolojik travma yaşayan ordular toparlanmak ve neler yaşandığını kavramak için kendi topraklarına çekilmişti. Bu 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilirdi. Öyleyse savaş gerçekten de uğursuz bir başlangıçtı. Bölüm 79. Nicholas Creel, rahibe hanım ile birlikte İtalyan basınının ve halkının sevinç çığlıkları eşliğinde yeni yetimhane inşaatı için ilk kazmayı attı. Bu iş tamamlandıktan sonra küçük, minnettar çocukların başı okşandı. Çocuklara özel hediyeler verildi, basına kısa bir konuşma yapıldı, valinin ve yüksek mevkideki diğer kişilerin eli sıkıldı. Daha sonra Creel yolunda giden işlerin keyfini çıkarmak için Şiloh'a geçti. Ruslar Çin'e saldırmıştı ve Çin'de karşı saldırıda bulunmuştu. Creel son olayla ilgili haberler için internete bakarken neşe ile binlerce haberin çoktan yazıldığını ve her geçen dakika bu haberlere yenilerinin eklendiğini gördü. Bu iki ülke ile yapacağı sözleşmeleri sağlamlaştıracak yeniden silahlanma konusunda kararsız olan diğer ulusları güç toplayanların tarafına geçmek için can atmaya teşvik edecekti. Creel ise onlarla anlaşmaktan memnuniyet duyacaktı. Amerikalıların, İngilizleri ve Fransızların iki Asya toprağı arasında ateşkes ve uzlaşmayı sağlamak için diplomatik çalışmalara öncülük ettiği doğruydu. Ancak Creel bu çabaların çok küçük çaplı olduğunu ve çok geç kalındığını biliyordu. O hafta Londra'da bir zirve toplantısı düzenlenmişti. Fakat savaş halindeki iki ülke bu toplantıya katılmayı dahi kabul etmemişti. Katılsalar bile hiçbir şey değişmeyecekti. Özellikle bu son olaydan sonra katılmaları beklenemezdi. Çalan telefonunu açınca Creel'in yüzündeki gülümseme kayboldu. Arayan kişi Caesar'dı. Wismar mezarlığındaki görev plana uygun bir şekilde tamamlanmamıştı. Aslında görev hazırlanan planın yakınından bile geçmemişti. Creel Caesar'ın raporunu tekrar ederek adamlardan biri öldü, ikisi de yakalandı dedi. Kiraladığın adamların işe yarar bir şey bilmediğini farz ediyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Caesar net bir şekilde hiçbir şey bilmiyorlar dedi. Bunun işleri aksattığını biliyorum ancak sizi temin ederim ki onları ele geçireceğiz Bay Creel. Çok yakınız, gerçekten çok yakınız. Bir süre önce ben de öyle düşünüyordum Caesar. Bak ne hale geldik. Creel telefonu kapattı, derin bir nefes aldı. Geminin penceresinden yeni yetimhanenin yükseleceği yere baktı ve Pender'ı aradı. İşleri hızlandır emrini verdi. Medyanın savaşı desteklemek için mermi yağmurlarıyla dolu olmasını istiyorum.
Pender çekinerek gerçek bir savaş olmadan mı dedi?
Kriyl sabırsızca soğuk savaş dedi. Ben en çok parayı silahlar ateşlenmediğinde kazanıyorum.
Ama silahlar ateşlendi.
Kaynaklarıma göre bahsettiğin şey anlamsız, aptal bir yoklama saldırısıymış. İki tarafın da ödünü koparmış. Artık güzel bir yeniden silahlanma aşamasına geçebiliriz.
Peki ya gerçekten savaşa girerlerse?
Dick, hatırlarsan ben sana sen sadece işini yap, bırak sonuçlarıyla ben ilgileneyim demiştim. Savaşa girseler bile dünyanın sonu olmaz. Birbirleriyle savaşmak için silaha ihtiyaçları olacak ve kullanıp tükettiği şeyleri de değiştirmeleri gerekecek. Birbirlerini yiyip bitirseler de kimin umurunda?
Ama atom bombaları, ellerinde atom bombası var.
Karşılıklı yıkım garantisi. Ne Moskova ne de Beijing yok olmayı ister. Bu yüzden böyle bir şeyi Müslümanlarla hayatta yapmam. Onlar herkes yok olduktan sonra kendilerinin yok olmasını umursamazlar. Gördüğün gibi savaşta dahi iş yürütmek için medeni bir tavır takınılmalı. Şimdi işleri hızlandır.
Kriyl telefonu kapattı ve Pender hemen takımına ellerinden geleni yapmaları için talimat verdi. Bu görevin tamamı Pender için zorlu geçmişti. Zaten Kriyl'la yapılan tüm işler zorluydu. Pender plan defterini açtı ve sıradaki maddeleri hayata geçirdi. Kriyl'a işleri hızlandırmanın ne olduğunu çok net bir şekilde gösterecekti. Dünyada ilgisini çekmediği tek bir haber aracı kalmayacaktı. Dünya tarih boyunca hiç görmediği kadar yalanla çalkalanacaktı. Bu algı yönetimi ustasının hayatındaki en başarılı saat olacaktı. Başarılı bir sonuca yaklaştıkları için Pender şirketine aslında kendisine verilecek ikramiyenin ne kadar olacağını düşünmeye başlamıştı. Kriyl küçük rakamlarla uğraşmazdı. 50 milyon, 100 milyon. Pender hayatın her şeyden çok iki şeye sahip olmayı isterdi. Bunlar özel bir yat ile özel bir uçaktı. Tabii ki bunlar Kriyl'ın sahip oldukları ile kıyaslanacak türden olamazdı. Böyle şeyler Pender'ın kesesini aşardı. Fakat bir Gulfstream 5 jet ile İtalyan yapımı çift güverteli 35 metre boyunda şık bir gemi çok iyi olurdu. Bunlar bugünlerde birisinin gerçekten de büyük kazanç elde ettiğini gösteren şeylerdi ve Pender de övünerek bunları ifade etmek istiyordu. Bu ihtimali birkaç dakikalığına hayal etti. Ancak hayalleri bir kabusla bölündü. Bilgisayarının ekranında yardımcısından gelen bir mesaj belirdi. Mesajda Barney Mazoltaş blogu güncellemesi yazıyordu. Bloga bir e-posta gelmişti ve yardımcısına göre Pender derhal konuyla ilgilenmeliydi. Pender e-postayı açtı ve aynı anda gündemdeki diğer konularla ilgilenirken yazılanları okudu. ''Senin kim olduğunu biliyorum, yüz yüze görüşmek istiyorum, yoksa haberimi geri çeker, asıl gerçeği yazarım. K.J. Not, Lesnik ile beni neredeyse kandırıyordun. Bir dahaki sefere sahte bir blog kurarsan en azından ne yaptığını bilen birilerini kullan.'' Bir jet ve yat ile dolu düşüncelerin tamamı bir anda yok olmuştu. Planlarında böyle bir şeye karşı hazırlanmış bir saldırı yoktu. Algı yönetimi ustası en büyük korkusunu keşfetmişti. Gerçek tam anlamıyla ona dik dik bakıyordu. Bölüm 80. Şov oturmuş Kate'nin omzunun üstünden bilgisayarın ekranına bakıyordu. E-postayı 10 dakika önce göndermişlerdi. Şimdiye kadar bir cevap geleceğini umut etmişlerdi. Kate'i şova tekrar göndersen mi diye sordu. Şov birazcık endişeli görünmesine rağmen hayır dedi. Çok fazla beklemelerine gerek kalmamıştı. Gelen mesaj kısaydı.
Ne istiyorsun?
Katie ve Shaw birbirine baktı. Shaw cevap yaz dedi.
Katie yüz yüze görüşme diye yazdı.
İmkansız cevabı geldi.
Öyleyse ben yeni haberimi yazmaya başlayayım.
Hiç kimse sana inanmaz cevabı geldi.
Çok ikna edici biri olabilirim. Ayrıca beni destekleyecek, senin de planını suya gömecek bazı gerçekleri biliyorum.
Ne gerçeği?
Yüz yüze görüşünce söylerim.
Olmaz, tuzak kuruyor olabilirsin.
Shaw ve Kate birbirlerine baktı. Tabii ki bu bir tuzaktı.
Öyleyse telefon görüşmesi.
Cevap hemen gelmedi.
Ne hakkında konuşmak istiyorsun?
Katie para yazdı ve kelimenin arkasına 3 tane ünlem işareti koydu.
Sessiz kalmama karşılık para istiyorum.
Onu e-posta ile de yapabiliriz.
Sesini duymak istiyorum.
Katie ve Shaw endişeli bir şekilde ekrana bakarken 1 dakika geçti.
Ne zaman?
Yanıtı geldi. Katie ellerini çırptı.
Bu gece, ABD doğu saatine göre gece yarısında.
Katie izi sürülemeyen bir cep telefonu numarası girdi. Bu numarayı ona Shaw vermişti.
Katie, telefonda konuşurken yerini tespit etmeye çalışacağımızdan şüphelenecektir dedi.
Sinyali takip edip baz istasyonları arasında bir yer belirleyeceğimizi ve çok geniş bir alanda olduğunu düşünerek özel bir cep telefonu kullanacaktır.
Katie zaten büyük bir alan değil mi dedi.
Dünya insanların düşündüğü kadar büyük bir yer değil, aslında çok küçük. Sinyalin izini sürersek bir şehrin bir kısmını hedef alabiliriz. Onu da alınca Frank adamlarını derhal oraya yönlendirir. Bağlantıları sayesinde neredeyse dünyanın her yerinde göreve çağırabileceği adamlar var.
Yine de çok büyük bir yerden bahsediyoruz Shaw.
Öyle ama elimizde hiçbir şey olmamasından iyidir. Belki de şansımız yaver gider.
Pender, Katie James ile dijital ortamda yürüttüğü konuşmayı bitirdikten sonra ofisindeki koltuğuna yaslandı. Karşısındaki kişi elbette ki o lanet olası gazeteciydi.
E-postanın sonundaki K ve J baş harfleri, haberini geri çekme tehdidini savurması.
Hemen Nicholas Creel'ı aramalıydı ama arayamadı. Belli ki sahte blog sitesini kurma işini becerememişti. Çünkü kadın doğrudan sitenin ne işe yaradığını anlamıştı. Creel'in bunu öğrenmesine izin veremezdi.
Creel'in emrinde çalışan ve onu başarısızlığa uğratan kişilere ne yaptığını bizzat görmemişti. Ancak bu konuda dedikodular duymuştu. Bu işi kendi başına halledecekti. Tek bir telefon konuşması yapacaktı ve konuşmanın izinin sürülmemesi için gerekli tüm önlemleri alacaktı. Onu bulmaları mümkün değildi.
Kadının tek istediği para ise her şey ayarlanabilirdi. James'in bu talebi mantıklıydı. Bu işi halletmek milyon dolarlara mal olsa da Pender bunu alacağı ikramiyeden verebilirdi. Hem yata hem de özel uçağa ihtiyacı yoktu. Ama ya James daha fazla para koparmak için tekrar Pender'ı rahatsız ederse?
Pender sinirleri bozulmuş haldeyken derin bir nefes aldı.
Böyle bir şey daha önce başına gelmemişti. O siperde değil perdenin arkasında durmaya alışıktı. Ama bunu atlatacaktı. O bu oyunun ustasıydı. En sonunda kazanan o olacaktı.
İşin en iyi tarafı da Nicholas Creel'ın bunlardan hiçbir zaman haberdar olmayacak olmasıydı.
Pender adamın bunları fark etmemesi için Tanrı'ya dua etti.
31. ayrımın sonu. Sayfa 463.